Ayrım 18.
Babam ve ben, dedi Rauf. Padişahın ekmeğini yedik. Şu anda padişah tahtında oturan vatan haininden, Vahirettin'den söz etmiyorum elbette. O gitmelidir ve yerini yeni padişah almalıdır. Fakat benim gibi her gerçek Türk halife padişaha bağlıdır. Biz hükümdara arka çıkmalıyız. Bundan başka devlet içinde hiçbir uyruğun göz dikemeyeceği kadar yüksek ve ulu bir makamın bulunması da zorunludur. O dakikada bütün Türk halkının duygularını ifade ediyordu. Refet bu görüşe katıldı. Ali Fuat, Moskova'dan henüz döndüğü ve durumu yeterince bilmediği mazeretini beyan ederek çekimser kaldı. Mustafa Kemal kaçamak cevap verdi. Eylem zamanının henüz gelmediğini anlamıştı. Beklemesi gerekiyordu. Bunu tartışmak için bir neden göremiyorum, dedi. Rauf belirgin bir cevap için baskı yapınca da ileri sürdüğünüze benzer bir niyetim yok. Esasen yarın meclise bu konuya ilişkin bir açıklama yapacağım. Diğer üçü tatmin olmuş bir halde konuyu kapattılar ve şafak sökünceye dek keyifle içki içtiler. Ertesi gün Mustafa Kemal söz verdiği gibi mecliste konuşma yaptı. 45. Mustafa Kemal işleri biraz ağırdan alması gerektiğini fark etmişti. Muhalefet beklediğinden de güçlüydü. Ya fırsatı yakalamak için beklemeli ya da bu fırsatı kendisi yaratmalıydı. Bunun için beklerken olaylar tam da onun istediği doğrultuda gelişti. Refet'in evindeki toplantıdan bir hafta sonra İngilizler padişahın barış şartlarını tartışmak üzere Lozan'a bir heyet göndermeye, aynı çağrıyı Ankara'daki meclise iletmeye çağırdılar. Bu çok düşüncesizce yapılmış bir hataydı. Sonuçta büyük bir infial yarattı. Birkaç kişisel yandaşı dışında artık her gerçek Türk Vahidettin'den nefret ediyordu. O Türkiye'yi mahvetmek isteyen İngilizler ve Yunanlıların yanında yer almış olan bir vatan hainiydi. Vahidettin ve Lloyd George işte gerçek ulusal düşmanları bu iki kişiydi. Ve bir vatan haini olması dolayısıyla Vahidettin'e olan nefretleri iki kat şiddetliydi. Çağrı gelir gelmez büyük bir öfke çığlığı yükseldi. İstanbul'da padişahın adamları dövüldü. Padişahı desteklemiş olan gazeteci Ali Kemal, müttefik polis gücünün gözleri önünde güpegündüz kentin belli başlı kulüplerinin birinden sürüklenerek çıkarıldı. İzmit'e götürüldü ve taşlanarak öldürüldü. Padişahın hizmetlileri, nazırları, hatta sadr-ı azamı sokağa adım atmaktan çekinir oldular. Ankara'da meclis toplanmış, mebuslar pür hiddet bakışıyorlardı. Bu İstanbul hükümeti de neydi? Türkiye'yi kurtarmak için ne yapmıştı? O modası geçmiş yaşlı budala, sadr-ı azam Tevfik Paşa çağrı imzalama hakkını nereden almıştı? O ve tüm kabinesi köpeklerden, düşmüş insanlardan, vatan hainlerinden ve İstanbul'daki dalkavuk padişahın çanak yalayıcılarından oluşuyordu. Türkiye'de yalnızca bir tek hükümet vardı, o da kendilerinin Büyük Millet Meclisi hükümetiydi. Mustafa Kemal zamanın geldiğini, hemen harekete geçmesi gerektiğini, aksi takdirde hiçbir zaman başaramayacağını anladı. Mebusları Vahidettin'i yurt dışına sürmeye, hatta belki saltanatı kaldırmaya ikna edebileceğini gördü. Hilafete saldırma riskini göze almayacaktı. Bu en yoksul köylüye varıncaya değin tüm halkın dinsel duygularını incitebilirdi. Ve bu konuda hiçbir şekilde destek bulacağını da sanmıyordu. Bütün mebusların öfkeli çığlıklar atarak tartıştıkları bir sırada meclisteki hengamenin ortasında Mustafa Kemal içeri girdi. Ve meclisten kendisini dinlemesini istedi. Saltanatla hilafetin birbirinden ayrılmasını ve saltanatın ilga edilerek Vahidettin'in yurt dışına sürülmesini teklif etti. Bütün öfkesine rağmen meclis son derece hayati bir karara doğru sürüklendiğini anladı. Mebusların heyecanı bir anda söndü, teklifi tartışmaya başladılar. Mustafa Kemal elindeki kartlarının bir kısmını göstermişti. Henüz başarısızlığı kaldırabilecek kadar güçlü değildi. Kişisel taraftarlarından 80 kişinin de desteğiyle derhal bir oylama yapılmasında ısrar etti. Meclis teklifi Özel Adalet Komisyonu'na havale etti. Özel komisyon ertesi gün toplandı. Hukukçularla din adamlarından oluşmuştu. Saatlerce tek düze bir havada saltanatın hilafetten ayrılması konusunu tartıştılar. Başkan uçuşan cübbesi ve uzun sakallarıyla mağrur bir din adamıydı. Sakallı hocayı bir diğer sakallı hoca, uzun ve can sıkıcı konuşmalarıyla bir hukukçuyu diğeri izliyordu. Eski belgelerden, Kur'an ve şeriatın çok derin tefsirlerini yapıyorlardı. Bağdat ve Kahire halifelerinin geçmişe gömülmüş tarihlerinden yüzlerce örnek gösterdiler. Arapça kelimelerin anlamlarındaki her bir nüansı tartışarak uzayıp giden saatler boyunca bu minvalde konuştular. Her nokta üzerinde kılı kırk yararcasına durup yalın cümleleri karmaşık savlarla dağıttılar ve tartışmanın iyice tadını kaçırdılar. Kurşuni üniforması içindeki Mustafa Kemal bir köşede sinirleri bozulmuş fakat ses çıkarmadan onları seyrediyor, atılmak üzere olan yabanıl bir bozkurt gibi gergin oturuyordu. Komisyon teklifin karşısındaydı. Bir üyesi bile teklifin lehine konuşmamıştı, kaybedecekti. Ne ki daha ilk roundda kaybetmeyi göze alamazdı. Önemsiz şeyler hakkında yapılan bu amaçsız, sonu gelmez tartışma onu kızdırmıştı. Sinirleri iyice bozulmaya başladı. Bu malumat, furuş budalalar sürüsü, ölü bir kurumun yozlaşmış yapısını destekleyecek materyal bulmak için kelimelerle oynarken, Gazi egemen olarak kendisi bütün gün oturup bekleyecek miydi? Ansızın bütün kontrolünü kaybetti. Öfkeden titreyerek, homurdanarak bir masanın üzerine sıçradı ve toplantıyı durdurdu. "Efendiler, Osmanlı Sultanı egemenliği halktan zorla almıştır," dedi. "Ve halk şimdi zorla onu geriye alıyor. Saltanat hilafetten ayrılmalı ve kaldırılmalıdır. Bu görüşe katılır ya da katılmazsınız. Bu sizin bileceğiniz iş. Ama ne olursa olsun bu gerçekleşecektir. Bu arada bazılarının kafaları kesilse dahi." Diktatör emirlerini vermişti. Saygıdeğer başkan ayağa kalktı ve konuştu. "Efendiler," dedi. "Gazi bize meseleyi bizim ele aldığımızdan çok farklı bir bakış açısından izah etti." Mebuslar tehlikeden kurtulmak için aceleden birbirlerini ite kaka meclise bu önerinin yasalaştırılmasını tavsiye etmeye koştular. Saltanat kesinlikle hilafetten ayrılmalıydı. Saltanatın kesinlikle ilga edilmesi ve Vahidettin'in ülkeden çıkarılması şarttı. Uzun giysilerinin eteklerini kavuşturarak bu zincirsiz bozkurt üzerlerine atlamadan önce savuşabilmek için kaçıştılar. Meclis tasarıyı görüşmek için hemen oturuma geçti. Tartışmaya başladılar. Mustafa Kemal meclisin genel havasının kendisine karşı olduğunu anlamıştı. Bir an evvel oylamaya geçilmesini sağlamalıydı. Her ne pahasına olursa olsun kazanması şarttı. Kişisel taraftarlarını toplantı salonunun bir tarafına topladı ve derhal açık oylamaya geçilmesini istedi. Kimi mebuslar tasarının ad okunarak oylamasını talep etti. Mustafa Kemal buna karşı çıktı. Taraftarları silahlıydı. İçlerinden bazıları her şeyi yapabilecek karakterdeydi. Emir alırlarsa silahlarını hiç duraksamadan kullanacakları kesindi. "Meclisin oy birliğiyle kabul edeceğinden eminim," dedi. Sesinden bir tür tehdit seziliyordu ve taraftarları da ellerini bellerine atmışlardı. "Ellerin kaldırılması yeterlidir." Başkan bir sözü Mustafa Kemal'de tasarıyı oylamaya koydu. Birkaç el yükseldi. "Oy birliğiyle kabul edildi," dedi başkan. Bir düzine kadar mebus protesto etmek için sıraların üstüne fırladılar. "Bu doğru değil, ben karşıyım." Diğerleri ise "otur yerine, kes sesini domuz" diye bağırıp ıslık çaldılar. Birbirlerine sövüp saydılar. Tam bir velvele çıkmıştı. Mustafa Kemal'den gelen işaret üzerine başkan bütün bu gürültüyü bastırmak için bağırarak kararını tekrar etti. "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar sonucu saltanat ilga edilmiştir," diyerek oturumu kapattı. Dipnot: saltanatın ilga edilmesi 1 Kasım 1922. Mustafa Kemal taraftarlarıyla çevrilmiş olarak meclisten ayrıldı. Bunun arkası çabucak geldi. 5 gün sonra Refet, Harrington'un burnunun dibinde yapılan bir darbe ile İstanbul'un denetimini ele geçirdi ve padişah hükümetini feshetti. Padişah birkaç gün dayandı. Sonra Harrington'a bir haberci gönderdi. Bu adam Vahidettin'in mahiyetinden hala güven duyduğu tek kişi olan saray orkestrasının şefiydi. Şef yaşlı ve sarsak biriydi. İngiliz ordusu karargahına büyük bir gizlilik içinde gelmişti. Vahidettin herhangi bir yazılı belge vermeyi reddettiği için elinde hiçbir şey yoktu. Ve başkumandandan başka hiç kimseyle görüşmeyeceğini söylüyordu. Sonunda Harrington onu kabul etti. Korkudan titreyen ve kekeleyen yaşlı şef getirdiği mesajı güç bela aktarabildi. Zat-ı şahane, padişah hazretleri iyi kalp İngiliz generalinin ve İngiliz hükümetinin korumasını büyük bir arzuyla istirham etmekteydi. Zat-ı şahaneleri yaşamının tehlikede olduğundan emindi. Zat-ı şahaneleri mümkün olduğu kadar çabucak kaçmaya karar vermişti. 2 gün sonra İngilizlere ait bir ambulans sarayın arka kapılarından birinin önünde durdu. Yanında oğlu bir bavul ve bir çanta taşıyan bir harem ağası olduğu halde Vahidettin dışarıya çıktı. O sabah hava oldukça kapalıydı ve hafif yağmur çiseliyordu. Bir İngiliz emir subayı ambulansın arkasındaki ahşap merdiveni indirdi. Bir elinde sıkıca kavradığı şemsiyesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuncu padişahı, tüm Türklerin hükümdarı Grand Seignur, Büyük Efendi, dünyanın dehşeti olan adam ahşap merdivenleri tırmanmaya çalıştı. Şemsiye kapıya takılmış, içeri girmemekte direniyordu. İhtiyar adam zayıfça şemsiyesiyle mücadeleye girişmişti. Gittikçe hırçınlaşıyor ve huzursuzlanıyordu. Islanacağı için şemsiyeyi kapamak ve onu bırakmak istemiyordu. Bir İngiliz subayı şemsiyeyi elinden çekip aldı ve yaşlı adamı merdivenlerden çıkarıp kapıyı üstüne kapattı. Ambulans hareket etti. İskelelerden birinden bir motor son hızla yola çıktı. Bir İngiliz savaş gemisinde İngiliz filosu başkumandanı olan amiral, padişahı hükümdarlara yaraşır bir törenle karşıladı. Dipnot, bu tören 17 Kasım 1922'de. Ansızın bir feryat işitildi. Vahidettin telaşla güverteye dönmüştü. Kendisine bir genç kızınki gibi tiz sesiyle çığlıklar atarak bir şeyler söyleyen harem ağasına küfrediyordu. Harem ağasının taşıdığı valiz ortadan kaybolmuştu. Neredeydi? Sonunda valiz motorda bulundu. Vahidettin içini kontrol etti. Her şey yerli yerindeydi. Rahat bir nefes alarak kamerasına döndü. Valizde muhteşem altın kahve takımlarıyla toplama fırsatı bulabildiği mücevherleri bulunuyordu. Bir saat sonra Vahidettin bir İngiliz savaş gemisinin içinde iradesiz, gevşek ve dehşete kapılmış yaşlı bir adamın sonuna ulaşmak üzere Türkiye'den uzaklaşmış bulunuyordu. Yeğeni Abdülmecit onun yerine bütün müminlerin halifesi oldu. Ne var ki elinde hiçbir dünyevi güç ya da makam bırakılmamıştı. 46. Mustafa Kemal kazanmıştı. Fakat yalnızca dar sınırlar içinde bir kazançtı bu. Muzaffer kumandan olarak prestiji ve Vahidettin'e karşı duyulan genel nefret onu daha yükseklere taşımıştı. Padişah ve saltanat ortadan kalkmıştı. Fakat bu arada dersini de almıştı. İktidarı elinde tutabilmesinin tek yolu onun her santimetresi için mücadele etmesinden geçiyordu. Asker ya da politikacı olsunlar, mebuslar ona karşıydılar. Çoğu ona güvenmiyor ve ondan çekiniyordu. Pek çoğu da ondan kişisel olarak hoşlanmıyordu. Yabancı işgalcilere karşı savaşta yanında yer almışlardı. Şimdi ise onu yöneten, hatta önder olarak pek azı kabul ediyordu. Padişahın yurt dışına çıkarılmasıyla ülkede yasal bir hükümdar kalmamıştı. Yeni Türkiye'nin hükümet biçimine bundan sonraki birkaç hafta içinde karar verilecekti. Halk yüreğinin derinliğinde tutucuydu. Meclis bir tür anayasal monarşiden yanaydı. Diktatör olmak girişiminde bulunduğu dakikada ona karşı çıkacaklardı. Devrimci reformlarının en ılımlısı bile bir fırtına koparacaktı. Kararını ağır ağır verip hazırlandıktan sonra darbesini ancak emin olduğu zaman indirmek onun alışkanlığıydı. Padişaha karşı eyleme geçmekte acele etmiş ve henüz hazır olmadan elini göstermişti. Artık oturmalı ve bu kez planı iyice düşünerek hazırlamalıydı. Rauf'la ittifak yapabilirdi. Ne ki bu en iyi ihtimalle sadece anayasal hükümetin ismen başkanı olması anlamına gelecekti. Bunu denemeye hiç niyeti yoktu. O diktatör olacaktı. O sırada onları zorlayabilmişti. Ama bunun pek bir anlamı yoktu. Ordu şimdilik kendisine sadıktı. Fakat kısa bir süre sonra ilerideki barış ve yoksulluk günlerinde zaferleri unutulacaktı. Bir avuç yandaşı revolverleriyle yanında hazır bekliyorlardı. Ama meclisi ve milleti sonsuza dek korkutarak durdurması mümkün değildi. Zordan başka bir şeye sahip olması gerekiyordu. Silah olarak siyasal bir savaş makinesi yaratmalıydı. Böyle bir makine elinde hazır bekliyordu zaten. Rauf ve Refet'le birlikte 1919'da yarattığı yerel direniş komiteleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, zamanla tüm ülkeyi saran büyük bir örgütlenmeye dönüşmüştü. Bu cemiyetler Yunanlıları ve İngilizleri sürüp çıkaran ve Türkiye'yi zafere götüren milliyetçi örgütün bel kemiğini oluşturmuştu. Cemiyet hala varlığını koruyordu. Bu askeri bir örgüttü. Hala ateşli bir yurtseverlikten esinleniyordu. Cemiyet başkumandan olarak doğrudan onun emri altındaydı. Bu örgütü sıkı disiplinli ve doğrudan kendi denetimine bağlı bulunacak ve Türkiye'nin gerçek yöneticisi olacak bir partiye dönüştürmeye karar verdi. Ona Halk Fırkası adını verecekti. Dipnot, Mustafa Kemal Halk Fırkası adında siyasi bir parti kurulması yönündeki fikrini açıklıyor. 7 Aralık 1922. Parti yöneticilerinin maaşlarından ayrı bir gelirleri olması, kendi alanlarında güç ve memuriyeti atama hakkı bulunması gibi özel ayrıcalıkları olacaktı. Bir kasaba ya da köydeki Halk Fırkası Komitesi, resmi dairelerde görev yapmak üzere kimin belediye başkanı, muhtar, imam, mal müdürü, polis, postacı, çöpçü, gündelikçi kadın olarak çalıştırılması gerektiğine karar verecekti. Böylelikle komiteler kişisel olarak kendisine bağlanmış olacaklardı. Kendi başarısı ya da başarısızlığı onları doğrudan etkileyecekti. Planlarını yaptı ve bir yurt gezisine çıktı. Her yerde alkışlarla karşılanıyordu. Gazi vatanın kurtarıcısı olarak selamlanıyordu. Kahramanlarını görmekten dolayı halk sevinçten çılgın gibi onu selamlıyordu. Bir yönetici olarak idealdi. Güçlü bir erkek ve başarılı bir kumandan, kaba olması ve sefih bir yaşam sürmesi durumunu değiştirmiyordu. Halk onu anlayışla karşılıyordu. Ülkede dolaştıkça tasarladığı örgütün kalıntılarını da bir araya getiriyordu. Her yerde duruyor, direniş komitesini çağırtıyor ve onlara büyük bir saygıyla davranıyor, fikirlerini ve dileklerini dikkatle dinliyordu. Onlara cemiyetinizi dağıtmayın. Yabancı düşman gitti fakat savaş henüz sona ermedi. Ülke vatan hainleriyle dolu. Cemiyetinizi genişletin, beni destekleyin, bana itaat edin. Birlikte olursak yeni Türkiye'yi, kanınız pahasına geri aldığınız Türkiye'nizi, içerideki ve dışarıdaki tüm düşmanların saldırılarına dayanabilecek kadar sağlam temeller üzerine kurabiliriz. Sizler Halk Fırkası'nı oluşturacaksınız. Bütün sadık Türkleri cemiyetinizin çatısı altında toplayın. Türkiye'yi yönetecek olan sizler, yani halk, yani Halk Fırkası'dır şeklinde açıklamalar yaptı. Kafasındaki devrimci dönüşümlerden söz etmekten özenle kaçındı. Bu yalın, sadık tutucu köy halkını özellikle dine yapılacak bir hücumdan söz etmesi fazlasıyla ürkütebilirdi. Zaman ve fırsat el verdiği sürece bu insanları kamçılayacak konuşmalar yapmaktan geri durmadı. Cemiyetler onun isteklerini memnuniyetle kabul ettiler. Köylüler son ferdine kadar onun yanındaydı. Ona bağlılık yemin ettiler. Halk fırkasına katıldılar. Ve köylülerin bağlılığı makul bir ücret ödenmesi şartıyla sadık bir ordunun varlığı anlamına geliyordu. Dipnot, 8 Nisan 1923, 9 Umde'nin belirlenmesi ve Halk Fırkası'nın kurulması. Böylece kişisel nüfuzunu yerleştiren Mustafa Kemal, halkın duygularını sezerek cemiyetin sağlam desteğini almış ve temsilcilerini de atamış olarak düşmanlarıyla hesaplaşmak üzere Ankara'ya döndü. 47. Mustafa Kemal hücumu mebusların dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir kanun teklifiyle başlattı. Hemen ardından gazeteler üzerinde uygulanacak sıkı bir sansür ve toplantıların polis denetimi altına alınması yoluyla daha etkili olan ikinci darbeyi indirdi. Mebuslar kanun teklifini öfkeyle kaldırıp attılar ama sansür ya da polisiye eylemi engellemek konusunda yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Hala savaş hali içindeydiler ve hükümet biçimi henüz kararlaştırılmamıştı. Üstelik Mustafa Kemal hala başkan konumundaydı. Yurt gezisinin önemini anlamışlardı. Neyin peşinde olduğunu biliyorlardı. Bir fırsatını bulduğu anda içlerinden ona muhalefet eden herkesten intikam alacağının farkındaydılar. Onun henüz tabanından emin ve çok şiddetli bir eyleme geçmeye hazır olmadığını fakat aynı zamanda onu durdurmayı başaramayacaklarını anladılar. Farklı bir cepheden saldırdılar. Mustafa Kemal barış konferansı konusundaki tüm düzenlemeleri kendi eliyle yapmıştı. Çok kişinin protestosuna karşın Türk heyetinin başkanı olarak İsmet'i göndermiş ve ona kişisel olarak talimatlar vermişti. Hükümet ve meclis yok sayılmıştı. Konferans Kasım'da başlamıştı. Başından itibaren işler çok kötü gitmişti. Müttefik delegasyonlarına Lord Curzon egemen durumdaydı. O ve İsmet her noktada ters düşüyorlardı. Kurzon mağrur ve kibirli, büyük bir yüksek vali, debdebeli bir bürokrat olarak yanlarına lütfen geliyor ve Türklere şartları dikte etmek istiyordu. İsmet ise dik başlı, sağır ve kalın kafalıydı. Her ikisi de inatçıydı. Bütün o kış haftalar boyu birbirleriyle tartıştılar ve kavga ettiler. Bu arada diğer delegeler de bir çözüme ulaşabilmek için uğraşarak çevrelerinde dönüp duruyorlardı. Şubat'ta hiçbir sonuca ulaşmayan konferans kesintiye uğradı ve İsmet Ankara'ya doğru yola çıktı. Mustafa Kemal için konferansta sağlanacak başarı son derece önemliydi. Bir başarısızlık kendi askeri zaferlerinin değerini gölgeleyebilirdi. İsmet'le buluşmak üzere alelacele Eskişehir'e gitti, ondan son haberleri aldı ve geriye birlikte döndüler. Ankara'da başvekil Rauf ve mebusların çoğu protokol kurallarının gerektirdiği gibi onları istasyonda karşılamadılar. Mustafa Kemal büyük bir öfkeyle Rauf'u çağırtıp ondan bir açıklama yapmasını istedi. Rauf İsmet'i karşılamak istemediğini söyledi. Başvekil olan İsmet değil, kendisiydi. İsmet Lozan'a kendisini hiç danışılmaksızın gönderilmişti. Dahası Mustafa Kemal vekillere danışmadan gidip İsmet'i karşılamak hakkında sahip değildi. Bu davranış anayasaya aykırıydı. Bu davranışla İsmet'in faaliyetleri hakkında meclis kararını önceden etkilemiş oluyordu. Protesto etmek için başvekillikten istifa etti. O andan itibaren İsmet'in düşmanı ve Mustafa Kemal'in muhalifi olmuştu. Meclis saldırıya geçmek üzere Rauf'un arkasında toplanmaya başladı. 9 gün boyunca barış konferansı hakkında görüşüldü. Üstü kapalı olarak Mustafa Kemal'in Mudanya'da İngilizler tarafından oyuna getirildiğini, o sırada ateşkesi kabul etmemesinin ve İstanbul'a yürümeye devam ederek koşullarını süngü zoruyla kabul ettirmesinin, hatta gerekirse Atina'ya kadar gitmesinin daha iyi olacağını ileri sürdüler. İsmet'e gelince, zavallı sağır İsmet'in diplomasiyi tam tahmin ettikleri gibi beceriksizce yürüttüğünü sözlerini sakınmadan söylediler. Kendilerinin onayı alınmadan onun asla Lozan'a gönderilmemesi gerekiyordu. Ona ne saygıları ne de inançları vardı. Bir kumandan olarak iyi olabilirdi. Gerçi hayatında hiçbir muharebe kazanmamış, üstelik Eskişehir'i de Yunanlılara terk etmişti. Bir diplomat olarak ise tam bir felaketti. Her şeyi karmakarışık etmişti. Onun hakkında bir gen soru hazırlamışlardı. Ve konferansı tamamlaması için bir başkasını göndermek niyetindeydiler. Sahip olduğu tüm feraset ve nüfuzu kullanan Mustafa Kemal, Gensor'u oylamasını oyalamaya çalıştı. Akıllı da olsa, aptal da olsa İsmet onun adamıydı. Emirlerini harfiyen yerine getiriyordu. Lozan'a dönmesi ve bu kez başarması gerekiyordu. Lozan bir zafer, onun zaferi olmalıydı. Mebuslardan bazılarını Rauf'un aslında Lozan'a kendisi gitmek istediği için kişisel kırgınlıklardan ötürü istifa ettiğini söyleyerek onun aleyhine kışkırttı. Diğerlerine sözler verdiler. Kimilerine de tehdit etti. Kişisel taraftarlarını toplamış hazır bekliyordu. Gen soru oylaması geri bırakıldı. İsmet bu zor işi başarmayı azmetmiş olarak Lozan'a döndü. Mutlaka başarmalıydı. Lozan'da başarısızlık demek Mustafa Kemal'in prestijinin sonu demekti. Başarısızlık Mustafa Kemal'in yanı sıra kendisinin de sonu demekti. Bu arada Mustafa Kemal gece gündüz demeden halk fırkasının örgütlenmesi için uğraşıyordu. Zaman çok azdı. Bir bunalımın eşiğindeydiler. Meclis tehlikeyi anlamış durumdaydı. Elinin altında böyle bir aygıtla Mustafa Kemal bir müstebide dönüşecekti.